Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemi birlikteliğimiz başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, programımıza, ekonomik gündemine hoş geldiniz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladılar. Danışmanımız var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl ve bugünkü konuğumuz yine Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Develi. Efendim sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Bugünkü konumuz gündemde öne çıkan ekonomi dediğimizde aklımıza ilk gelen gündemin ilk maddesi G20 Japonya zirvesi. Bu konu hakkında konuşacağız ama hemen ben dinleyicilerimize iletişim yollarımızı da hatırlatalım. Konuyla ilgili merak ettiklerini sorsunlar, değil mi? Evet. Efendim, programda duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Telefon yoluyla da iletebilirsiniz. Mail yoluyla da iletebilirsiniz. Çip 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizleri arayabilir ve sorularınızı, konu önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu arada www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu yazar radyo seçenekleri bölümün üstte. Uydudan ve radyolarınızın başındaysanız da kısa dalga frekanslarımızdan 25 metre 11.660 kHz'den 31 metre 9.700 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz diyoruz ve konumuza geçiyoruz hemen. G20 Japonya zirvesinde öne çıkan başlıklar dedik. Güzel bir zirve oldu. Güzel mesajlar alındı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri bir hayli iyi geçti denilen konular bunlar. Ama isterseniz genel olarak değerlendirildiğinde hangi başlıklara dikkat çekildi, neler söyleyeceksiniz? Hemen mikrofonu kime bırakalım? Sayın Develi'ye bırakalım. Buyurun evet. Efendim.
Evet, G20 zirvesi Japonya'da toplandı. Tabii yani burada G20'nin amacı, fonksiyonu nedir? Esasında bunu bir anlamak gerekiyor. Esasında işte bu bizim bilmiş olduğumuz bir Group of Seven var. Yani G7 zirvesi ülkeleri var.
Bunlar artıyormuş bunlar, galiba. Bunlar, 5'ten 7'ye çıktı. 7, 8
evet, evet,
gibi
oluyor.
Deniyor.
Bazen değişebiliyor bunlar. Siyasi, politik birçok nedeni var bunun için. Bunlar 99 yılında bir araya geliyorlar. Diyorlar ki bizim bu gelişmekte olan ekonomilerle de işbirliği yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla onları da biz bu gruba katalım. Dolayısıyla daha önce Group of Seven durmakla beraber yeni bir kategori ortaya çıktı. Group of 20 diye, yani G20 ülkeleri bir araya geldi. Tabii 99 yıllara döndüğümüzde bu yıllarda çok ciddi bir gelişmekte olan ekonomilerde bir iğme söz konusu. İşte Asya ülkeleri çok hızlı büyüyorlar, Çin hızlı büyümeye bir şekilde başlıyor vesaire. Dolayısıyla artık sadece dünyanın ekonomik meselelerini 7 tane ülkenin konuşması yeterli hale gelmediğini anladılar. Ve dolayısıyla bu G20 o dönemden itibaren kuruldu. Esasında 2008 yılına kadar çok da etkin düzeyde de değildi. Yani sadece ülkeler bakanlar düzeyinde katılım gösteriyorlar. Fakat ne zamana kadar? İşte 2008 dünya ekonomik mali krizine kadar bu süreç böyle devam etti. 2008 yılında dünya ekonomisi çok ciddi daralmalar meydana geldi. Mortgage krizi olarak adlandırmış olduğumuz bir finansal ABD menşeli bir krizi dünya tecrübe etti. Ve dolayısıyla artık bu krizlerin ve bu ekonomik akımların dalgalanmalara karşı daha güçlü bir ses ortaya koymak amacıyla 2008 yılından itibaren devlet başkanları düzeyinde de katılımlar gerçekleşmeye başladı. Ve böylelikle işte dünyadaki en büyük 20 ekonomi, esasında 19 ekonomi, 20.si Avrupa Birliği temsil ediliyor. Yani bu nasıl, yani bunu baktığımız zaman bu işte G20 dünyada nasıl bir güce, paya sahip, belki bunu söylemek yerinde olacak. Birinci olarak dünya gelirinin ilk %31'ini bu ülkeler alıyor, öyle söylemek mümkün. Dünya ekonomik üretimi, yani üretilen mal ve hizmetlerden bahsediyoruz. %85'i bu G20'ye ait. Çok ciddi bir oran bu. Yani %85 oranında G20 ülkelerin bir üretim hacmi var. Dünya nüfusunun ise %66'sını oluşturuyorlar. Tabi burada Çin'in başlı başına ciddi bir nüfus artırıcı bir durumu söz konusu. Ve böylelikle her yıl ülkeler belli başlıklar adı altında dünyanın ekonominin, dünya ekonomisinin, dünya ticaretinin karşılaşmış olduğu belli sorunları konuşmak üzere yüz yüze bir araya geliyorlar. 2008 yılından beri de bu az önce bahsettiğim gibi devlet başkanları düzeyinde bu süreç devam ediyor. 2008 ekonomik mali kriz bunun için çok önemli bir husustu. Tabii şu anda baktığımız zaman dünyadaki en önemli sorunlar neler? Yani bu her zaman özellikle son 10 yıldır çok fazla gündem alan iklim değişikliği konusu var. Yani bir şekilde ülkelerin anlaşma sağlayamadığı, uzlaşmaya varamadığı, Trump'ın 2017 yılında bu bir aldatmaca deyip 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'ndan çekilmesi gibi konular içeren iklim değişikliği şu andaki en temel konulardan biri. Bu son birkaç G20 zirvesinin de temel konularından biri. Çünkü burada işte küresel ısınmadan bahsediliyor. Peki bu küresel ısınmanın nedeni nedir? İşte emisyon oranlarının artması, karbon emisyonunun artması. Peki bundan kimler sorumlu? İşte bundan işte bu çok tartışılan bir konu. İşte geleneksel olarak işte bu 18. 19. yüzyıldan beri işte gelişen batı esasını iklimi değiştirdi. Şu anda da buna karşı önlem alıyor. Çünkü adamlar gelişimini tamamladı. Ve dolayısıyla da bunun artık iklim değişikliğine dair önlemler almaya başladılar. Tabi bu karbon emisyon oranlarını azaltmak böyle çok kolay bir şey değil. Yani siz bunun teknolojinizi buna göre düzenlemeniz gerekiyor. Üretiminizi buna göre düzenlemeniz gerekiyor. Mevzuatınızı buna göre düzenlemeniz gerekiyor. Buna göre regülasyonlar yapmanız gerekiyor piyasaya. Dolayısıyla bu esasında bir fatura. Ülkeler açısından bir fatura. Dolayısıyla gelişmiş olan ülkeler özellikle ABD ve aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler için çok cazip bir anlaşma değil. Çünkü siz burada bir taahhüt altına iniyorsunuz. Karbon emisyon oranını azaltacaksınız. Ve bunun size bir maliyeti olacak. Dolayısıyla ülkeler bu maliyeti ödemek konusunda Avrupa Birliği'ndeki ülkeler kadar hemfikir değiller. Dolayısıyla bu gündemde de özellikle bu zirvede de bu son derece önemli bir konu oldu. Ben kendim de zaten bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Özellikle iklim değişikliğine dair bir çalışma yaptım. Bunun özellikle ekonomik maliyetlerini çok da çalıştık. Bunu da tespit ettik. Böyle bir durum söz konusu. Trump bunu istemiyor. Çünkü bu durumda taahhüt altına girmiş olacak. Üretimi kısması gerekecek. Maliyetler getirmesi gerekecek. Yani ülke olarak ABD burada maliyet ödemek durumunda kalacak. Dolayısıyla burada işte bir anlaşmazlık söz konusu. Bu özellikle Fransa çok yüksek düzeyde bastırıyor. Avrupa ülkeleri çok yüksek düzeyde bastırıyor ki ortak bir akıl oluşsun bu G20'de ve iklim değişikliğine dair somut adımlar atılsın diye. Ama az önce bahsi geçen sebeplerden dolayı bu da çok mümkün görünmüyor.
Dolayısıyla yaptırım falan da uygulanamıyor
yani,
mu?
Yani eğer taahhüt altına girilirse, imza atılır ise mesela bu noktada taahhüt altına giriliyor. Türkiye Paris Anlaşması'nı imzaladı. Ama henüz meclisten geçmedi bu. Dolayısıyla bundan sonra işte 1-2 derece kadar iklim değişikliğini biz nasıl engelleyebiliriz'e dair bir plan ortaya koyması gerekiyor. Ve bunu taahhüt etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmadığı zaman mutlaka bir yaptırımı da olur. Dolayısıyla ülkeler bundan kaçıyor. Bundan bahsetmek.
İmzalaması
gerekiyor. İmzalaması. Evet, evet. Bu en temel konu. Yani bundan önceki G20'lerde de konuşuldu. Bundan sonrakilerde muhtemelen bu küresel iklim değişikliğinde çok ciddi manada konuşulmaya devam edilecektir. Diğer en çok gündemde olan konu ise sizin bildiğiniz üzere bu ticaret savaşları mevzusu. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşları. Çünkü burada bir karşılıklı bir resleşme var ve karşılıklı olarak bir vergilendirme var ülkelerin birbirine karşı. Bunun dünya ekonomisine karşı, dünya ekonomisine olan tahribat yüksek olacaktır. Çünkü bir tarafta dünyanın en büyük ekonomisi, dünya ekonomisinin %20-25'i onların elinde, ABD'den bahsediyor. Diğer tarafta ise dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan bir ülke ve en büyük yüksek büyüme oranına sahip bir ülkeden, Çin'den bahsediyoruz. Bu ülke arasındaki ticaret...
Belki Çin'e de hocam özür dilerim sözünüzü kestim. Evet. Dünyanın en büyük ekonomisini besleyen en büyük ülke olarak da bakabiliriz.
Kesinlikle, kesinlikle.
Şimdi bu da önemli bir unsur değil mi?
Kesinlikle. Şimdi bu iki ülke arasındaki gerginlik aynı zamanda bir artı artı birbirlerinin mallarına koymuş oldukları bu vergilendirmeyle dünyadaki fiyatlar artmaya başlıyor. Ve korumacılık, yani o bizim 18. yüzyıldan 19. yüzyıldan itibaren savunmuş olduğumuz Adam Smith'in, Ricardo'ların savunmuş olduğu o serbest piyasa sistemi, liberal sistemin tam dışına çıkıyoruz. Yani böyle de bir durum söz konusu ve bu durumda dünya ticareti küçülüyor. Bakın, dünya 1914 yılındaki ticaret hacmine, serbest ticaret hacmine ancak 1970'li yıllarda tekrar yakalayabiliyor. Çünkü bu iki dönem arasında uygulanan çok sıkı politikalar var, korumacı politikalar var. Dünya ekonomisi ciddi manada daralıyor. Dolayısıyla yani bu esasında herkesi daha kötü hale getiriyor ekonomik açıdan bu ticaret savaşları. Ve bunu esasında Amerika Birleşik Devletleri de gördü. Yani vergi uyguladı fakat bir baktık ki içeride tamam üretimi içeri çektik. Parayı da içeri çektik fakat diğer taraftan maliyetler artmaya başladı. Fiyatlar artmaya başladı, enflasyon artmaya başladı. Ve şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu, birazdan ondan da bahsedeceğim, bir düşük faiz politikası ya da daha düşük faiz sinyalleri vermeye başladı ABD. Dolayısıyla ticaret savaşları bu zirvenin en önemli konularından biriydi. Ticaretin liberalleşmesi ve bu ABD ve Çin arasındaki bu ticaret savaşlarının en azından aklı selim bir zeminde oturtulup konuşulması gerekliliğinin altı çizildi. Henüz bir uzlaşma yoktur. Sinyaller veriliyor karşılıklı, mesajlar veriliyor. Ben artırmayacağım, siz artırmayın şeklinde ama bu sonuçta abi iki ülke arasındaki en son sözü kim söylerse ona bakacak bir durum. Dolayısıyla bu dünya ekonomisini negatif yönde etkiliyor. Sadece iki ülkeyi değil, bu iki ülke aynı zamanda tüm dünya ekonomisini parasal olarak besliyor ve mal ve hizmet olarak besliyor. Bunlarda meydana gelecek sıkıntı tüm dünya ekonomisine etki yapacaktı. Bu da oldukça önemli bir durum. Dolayısıyla bu bir diğer bir konu ise bu jeopolitik riskler gündemdeki konu. Yani artık yani ekonomiyle siz uluslararası ilişkileri, uluslararası siyaseti, politikayı birbirinden ayırt edemezsiniz. Çok zor bir durum bu. Şimdi mesela İran'dan bahsediyoruz. İran başta apayrı bir başlık. İran'a uygulanan ambargo, yaptırımlar AB tarafında biliniyor. Fakat aynı zamanda savaş söylemlerinin arttığı bir dönem içerisindeyiz. Bunun bir riski var mı? Var. Şöyle bir riski var. Yani bu yaptırımlara Avrupa Birliği katılacak mı, katılmayacak mı? Bu yaptırımlarla beraber İran'ın izolasyonu, petrol satışlarının azalması ve dolayısıyla dünya petrol üretiminde azalmanın meydana gelmesi ne tür bir sonuçlar doğuracak? Yani dolayısıyla bu esası küresel bir risk durumunda. Fakat tüm bunlara rağmen petrol fiyatlarının yatay seyirde devam etmesi çok olumlu. Ve aynı zamanda OPEC biliyorsunuz petrol üretimindeki kısıntıyı devam ettirme kararına rağmen ve İran'a uygulanabilecek olan muhtemel yaptırım ve hatta savaş söylemlerine rağmen ciddi manada fiyatlarda bir artış durumu söz konusu değil. Ama bir kırılma noktası elbette vardır. Yani dünya ekonomisine toparlanma, talebin tekrar canlanacağı yönündeki bir takım varsayımlar güçlenirse, ki işte oturdu Çin, ABD anlaştı, biz tekrar liberalleşelim denildi veya daha kötüye gitmeyelim denildi. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği ekonomisi bir canlanma meydana geldi ve dolayısıyla talep yönü güçlenirken diğer taraftan işte bir İran'ın tamamen çok önemli bir petrol üreticisi ülke konumundan ayrılması ve OPEC'in fiyatları kısmaya devam etmesiyle birden böyle yükselen petrol fiyatlarıyla karşı karşıya kalmak mümkün. Dolayısıyla bu da aynı zamanda bir küresel risk durumunda. Dolayısıyla dünya devletleri de bunu konuştular. Bir diğer nokta ise son özellikle 2011'den beri konuşulan bir konu Suriye konusu. Yani orada kim ne yapacak, nasıl olacak pozisyonlar. En son işte oraya Mısır'ın dahil olması, işte Suudi Arabistan dahil olması, iki devlet liderinin bir araya gelmesi, ortak söylemlerde bulunması vesaire, işte Suriye'nin, Rusya'nın pozisyonu gibi unsurlar da aynı zamanda burada da şey yapıldı. Burada aynı zamanda konuşuldu. Bizi özelde ilgilendiren konu ise daha çok son dönemlerin en ravaşlı konusu biliyorsunuz S-400 meselesi. Yani bizim ekonomi ve S-400 neredeyse aynı anda anılır hale geldi. Çünkü yapılan açıklamalar direkt olarak etkiliyor. Yani sizin özellikle değişkenlerinizi TL'nin değerini etkiler bir unsur haline geldi. Az önce sizin programın başında bahsetmiş olduğunuz o iyileşme ortamının devam etmesi, işte özellikle Trump-Erdoğan görüşmesinin olumlu geçmesinden dolayı bir piyasalarda bir rahatlama durumu söz konusu. bir ara formül, bir her tarafı mutlu edecek bir takım şeyler konuşuluyor. Ama bu aynı zamanda da biz S-400'ler almaktan da vazgeçmiş değiliz. Öyle de bir durum söz konusu. Bunun yanında işte F-35'ler var. İşte bunlar bizim bir direkt olarak ilgilendiren şeyler, konular. Bu konularda da birazcık daha şey, durum söz konusu. Bir diğer konuşulan konuna az önce bahsetmedim. Okyanusların kirliliği. Mesela bunun esası da çevre başında da değerlendirilebilir. Bunun dışında böyle bahsetmediğim genel olarak bir şey var mı diye düşünüyorum ama ben daha sonra tekrar devam ederim. Şimdi
evet, eksik kalmışsa onu tekrar doldururuz
evet.
dediniz. Erdal Hocam, siz bugün bir şeyler söyleyeceksiniz sanırım.
Evet,
değil mi?
Evet. Şimdi
buyurun.
G20 zirveleri aslında yani katılan ülkelere bakıldığında işte dünyanın gayri safi milli hasılası en yüksek olan ülkelerin toplandı, bir araya geldi. Zaten hani gayri safi milli hasıla büyüklük anlamda da yani dünyadaki gayri safi milli hasılasının %80-85'ini temsil eden ülkelerin orada olması aslında dünya ekonomisini ülkeler tartışıyor. Yani hani belki G20 ülkeleri içerisinde yani ilk 20'de gayri safi milli hasılası yüksek olan birkaç tane ülke var. Mesela İspanya gibi orada değil ama ağırlıklı olarak kriterin gayri safi milli hasıla olduğunu söyleyebiliriz. Yani ekonomik büyüklükleri olan ülkelerin orada olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. O açıdan konuşulan konular aslında yani dünya ekonomisi konuşuluyor. Yani orada işte dünya ticareti konuşulduğunda Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşının konuşulması aslında dünya ticareti konuşuluyor. Dünya gayri safi milli hasıla, dünya üretimi konuşuluyor. Çünkü yani diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı korumacı politikaları ne demek? İşte Çin'in daha çok, daha az diyelim ihracat yapması, daha çok, daha az üretim yapması, dünya ekonomisine daralma. Dolayısıyla yani birçok ülkenin etkilendiği bir durumdan bahsediyoruz. Bir taraftan işte inovasyon konuşuluyor. Diyelim hani üretim konuşuluyor, ticaret konuşuyor. İşte enerji konuşuyoruz. Yani dünyayı ilgilendiren konuların konuşulduğu bir platform, bir inisiyatif ya da işte hani kurumsal bir altyapısı olmadığı için yani oradaki alınan kararlar yani bildirde yer alan hususlar ne yapılıyor? Takip ediliyor. İşte bir sonraki zirveye kadar alınan yol bir şekilde izleniyor ama yani bu ülkeler bu bildiride yer alan hususlara uymadıklarında ya da işte bunları yerine getirmediklerinde nasıl bir tepkiyle karşılaşacak konusunda yazılı bir şey yok, bir kural yok, bir husus yok. O yüzden yani belki önümüzdeki dönemlerde yani bir inisiyatif olan G20 grubu ya da G20 zirveler belki sonraki yıllarda daha böyle hani kurumsal altyapısı olan bir duruma da gelebilir. Aslında tabii yani konuşulan konulara baktığımızda bir taraftan da gelişmiş ülkeler ile çünkü hem gelişmiş ülkeler var hem gelişmekte olan ülkeler var. Hani bir temsiliyete baktığımızda aslında fena bir temsiliyet yok yani. Hani birçok kıtadan ülkelerin olduğu, Müslümanların olduğu, yani diğer dinlere ait ülkelerin olduğu. G20 dediğimizde aslında hani ekonomik kriterlere göre bir temsiliyetin olduğu. Temsiliyet anlamında diğer mesela hani IMF'e göre, Dünya Bankası'na göre, Birleşmiş Milletler'e göre daha temsiliyet anlamında çok daha adil bir yapılanma olduğunu da söyleyebiliriz. Yani işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yani temsiliyete baktığımızda dünyayı temsilen bir dünya temsiliyetinin olmadığını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. O açıdan yani bir gelişmekte olan ülkelerin olması, gelişmiş ülkelerin orada olması, hani sorunların orada konuşulması aslında avantaj. Yani hani dünya ekonomisi açısından avantaj, dünyanın geleceği açısından avantaj. Çünkü yalnız ekonomik konuları konuşmuyoruz. Yani hani konulara baktığımızda teknoloji var, işte çevre var, diyelim iklim var, ekonomi var. Yani hani birçok konu açıkçası konuşuluyor. O yüzden hani bir arada konuşulduğu gibi yani o zirvede toplantı sırasında işte ülke devlet başkanlarının ikili görüşmeleri aslında sorunlu birçok hususun da birebir hani yüzde görüşmelerle çözülebildiği bir zirveden, bir ortamdan bahsediyoruz. Yani işte en sonki Japonya zirvesinde özellikle mesela bu Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu son dönemdeki artan korumacı ticaret ya da işte ticaret savaşları biraz yumuşadığını, tekrar yani Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin tekrar başlayacağı konusunda mesajlar verildi. Hatta işte Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki özellikle S-400'ler konusundaki gerginlik bir şekilde orada Trump'la işte Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki birebir görüşmede bunun şu andaki şeyine baktığımızda en azından bir yumuşamanın olması. Hani belki bunlar bir ara gelinmediğinde, birebir görüşülmediğinde çok fazla yol alınamayacak ya da işte zirve öncesi bir gerginlik vardı. Zirve sonrasında bu gerginliğin giderildiği bir durum yaşadık. Dolayısıyla hani bu konuların birebir görüşülmesi hani sorunların çözümüne önemli ölçüde katkı yapıyor. Fakat şimdi G20 zirveleri aslında dediğimiz gibi hani orada gelişmiş ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var ve kıran kırana bu iki gücün bir de mücadelesi var. Yani hani bunu açık bir şekilde de ifade etmek gerekiyor. Çünkü gelişmiş ülkeler var orada, işte G7 ülkeler var. Bir de AB'nin kendisi de var. Yani hani AB'ye üye olan ülkeler olduğu gibi AB'yi temsil eden AB komisyonu da orada olması aslında AB ya da işte gelişmiş ülkelerin ellerindeki o ekonomik güç dengesinin kendilerine sağladığı bir siyasi gücü de kuruduklarını ve mücadele ettiklerini görüyoruz. Çünkü açıkçası yani bir ekonomik güç dengesi var. Şimdi dünya ekonomisine en büyük katkıyı kimler yapıyor? İşte belki dünyada en büyük gayri safi milli hasılaya sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ama ikinci sırada Çin var. Dolayısıyla Çin'in katkısını göz önünde bulundurduğumuz ya da işte büyüyen ekonomiler açısından Hindistan'ın diyelim gelişmekte olan ülke olması, Brezilya'nın, işte Meksika'nın, Türkiye'nin yani gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisine daha çok katkı yapması, daha çok diyelim üretime bu anlamda
büyüme oluşturması
aslında dünya ekonomisini kurtaran gelişmekte olan ülkeler.
Peki çünkü, bu büyüme konusunda bir dengeli büyüme hususu üretilebildi mi? Çünkü
ya şöyle yani
sanki başlangıçtaki özür dilerim evet. Hocam başlangıçtaki maddeler üretimden çok maliyeti ya da sorunlarımızı gidererek bu büyümeyi sağlamak gibi göründü herhalde.
Yani, yok şöyle şimdi mesela şimdi bir dünyada diyelim.
Mali konular konuşulmuş.
Mali konular var.
Kısalım falan denilmiş. Evet. Bu da bir büyüme sayılacak değil mi?
Yani o büyümeyi tetikleyen etkiler önemli faktörler. Şimdi yani zaten G20 zirvelerine baktığımızda yani bugünkü o konuşulan mali konular, finansal konular nedeniyle biliyorsunuz 2008 yılından itibaren G20 zirveleri artık eskiden Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları katılıyordu. 2008'den sonra dediler ki yani dünya ekonomisinin sorunları ağırlaşıyor. İşte 2008 küresel ekonomik krizi gelmiş. Dolayısıyla hani bu krizin vurduğu ülkeler de gelişmiş ülkeler. Şöyle dediler, evet yani bir kriz var ama bu kriz yani bizim krizimiz olduğu kadarıyla gelişmekte olan ülkeleri de etkilediği için dolayısıyla gelişmiş ülkeler burada olması ne kadar zorunluysa gelişmekte olan ülkelerin de burada olması gerekiyor. Dolayısıyla yani hani sorunların ortak bir dille ya da tüm ülkelerin temsiliyeti yüksek olan ülkelerin burada olması gerekiyor. Çünkü finansal anlamdaki sorunlar işte ekonomik büyümeyi etkilediği kadar ne bileyim işte faizleri etkiliyor. Amerika'daki faizler dünya ekonomisini etkiliyor. hani orada bir ortak bir dil kullanmaya başladı. Fakat şimdi 2008 küresel ekonomik kriz diyoruz. Mesela bu krizde, bu krizin diyelim işte belki çözüm getirecek birçok uluslararası kurum ve kuruluşun bu krize çok fazla bir çözüm getirmediğini de gördük. Mesela bu anlamda işte IMF'nin, Dünya Bankası'nın, özellikle IMF'nin yeniden yapılandırılması konusunda gelişmekte olan ülkelerin güçlü talebi var. Mesela Türkiye'nin orada güçlü bir diyelim itirazı vardı. Çünkü IMF'deki yapı ya da işte IMF'de karar alma süreçleri ya da IMF'deki paylara baktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin payının %17 üzerinde olması, diğer gelişmekte olan ülkeler, ekonomiler büyüyor, gayri safi milli hasılalar artıyor ama halen mesela birçoğunun payının işte Türkiye'nin payı işte %1'in altında yani IMF'deki payı. Diğer gelişmekte olan ülkelerin payı çok düşük. Dolayısıyla hani çoğu hepsini topladığımızda işte %85'in altında bir dünya ekonomisi, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin IMF'deki payının %17 olması bir anlamda bir adil olmayan bir durum
ortaya sanki dengede çıkıyor. Değilmiş gibi. Yani ülkeler arasındaki ekonomik durumların
ya şöyle
dengede olmaması.
Yani denge şu.
Şimdi, dolayısıyla da büyümeyi de etkileyecek. Bu büyüme de dengesiz olacak değil mi efendim? Yani bu ekonomideki.
Büyümenin dışında yani şu andaki ekonomik güç ya da işte ekonomiye, üretime, gayri safi milli hasılaya katkıyı en fazla gelişmekte olan ülkeler yapıyor. Ama dünyadaki ekonomik gücü elinde bulunduranlar genelde gelişmiş ülkeler. Yani evet. Hani buradaki o güç dengesinin gelişmekte olan ülkeler lehine değişmesine rağmen halen gelişmiş ülkeler diyor ki işte IMF'nin sahibi biziz diyor. Dünya Bankası'nın sahibi biziz diyor. Ne bileyim Birleşmiş Milletler'in sahibi biziz diyor. Dolayısıyla hani burada bazı bu uluslararası kurum ve kuruluşlarda ekonomik güç dengesine göre halen bir reform olmadı, bir değişim olmadı. Halen yani kendilerinin elinde olan birçok kurum kuruluşun halen o hani kendilerine ait olmasını istiyorlar. Yani bu 1945'te ekonomik güç dengesi kimlerin lehineydi? Gelişmiş ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, diyelim işte Avrupa'nın, İngiltere'nin, birçok ülkenin etkisi altındaydı. Hani sanki 1945'teki şartlar devam ediyormuşçasına bir şey var. Yani bir algıları var, bir davranışları var, bir yani iş tutma yöntemleri var. Ama yani bakınca aslında hani bunun değişmesi gerektiği konusunda da güçlü bir talep var.
Şu konuya gelmeye çalışıyorum denge derken. Erdemli büyüme dengesi oluşturmak gibi bir kavram söz konusu ortaya çıktı.
Evet.
Bu bağlamda düşünürsek konunun neresindeyiz efendim?
Hocam az önce bahsetti esasında bu erdemli büyüme olayı nedir yani? Hani bu bir ülke için mi konuşulan bir şey yoksa global açıdan mı konuşulan, bir global ekonomi açısından konuşulan bir durum mu? Bunu değerlendirmek lazım. Zaten bir ülke için ideal bir büyüme modelleri herkesin bildiği modellerdir. İstikrarlı büyümeden bahsedilir. Fakat burada global büyümeden bahsediyor isek yani global büyüme ki şu anda yüzde kaç civarında hocam global bir yıllık büyüme? %3'ün
altında yani.
3'ün altında evet. Bir büyüme oranından bahsediliyor. Fakat bu üçlük bir oran nasıl bir oran? Bu Çin'e baktığımız zaman %10, %8, %7'leri bahseden bir oran. Diğer tarafta AB'ye baktığımız zaman %1, 1,5, 2.
İşte olmayan büyüme.
Olmayan büyüme var. Bir durağan durum söz konusu.
Ortalaması %2.
Yani orta 3 gibi.
2,7 yani 2,7, 3 arası.
Yani 3'ün altında. Evet. Dolayısıyla burada şu çok önemli bir nokta. Yani burada dünyanın bir tarafı büyürken diğer tarafı bu küçülüyor mu? Diğer bir taraf diğer tarafa nasıl etki ediyor? Şimdi bizim
ya bir orantısızlık
için, büyüme için konusu. Gerekli üretim faktörlerimiz vardır. Nedir? Hep klasik iktisat dersen öğretiriz. Emek, sermaye ve toprak deriz genelde üçünü. Yani bu emek ve sermayeye bakacak olursak toprağı sabit tutarım enerji kaynaklarını. Yani bu nerede? Şimdi sermayenin nerede olduğu belli. Az önce hocam bahsetmiş olduğu %17'lik oran ABD'ye ait bu borsalarda ve aynı zamanda ABD doları da dünyada en güçlü rezerv para durumunda. Dünya ticaretinin %85'lik kısmı dolar cinsine hale yapılıyor. Doğru mu hocam?
Doğru.
Ciddi bir dolarizasyon durumu söz konusu. Dolayısıyla Amerikan Fed Merkez Bankası uygulamış olduğu bir faiz politikası Türkiye'den tutun Çin'e kadar birçok ülkeyi direkt olarak etkiliyor. Dolayısıyla onunla ilgili husus bir durum. Yani mesela şu anda konuşulan işte o tekrar parasal daralmadan sonra parasal genişlemeden bahsediliyor. Faizler düşecek diyor. Faizlerin düşürmesi ne demektir? Bu aynı zamanda ABD dolarının düşük değeri olması anlamına geliyor. Düşük faiz olması anlamına geliyor ve dolayısıyla özellikle dış finansman açığı olan bizim gibi ülkeler için iyi bir haber bu. Çünkü daha düşük maliyetten borçlanabileceğiz, borcumuzu kapatabileceğiz. Ama diğer taraftan yerel bazdaki paraların değerleri yükseldiğinden dolayı, yani ülkelerin TL olsun, diğer para biriminin yükseldiğinden dolayı ihracat yönünde de bizi negatif etkileyecek bu durum. İthalat yönünde, ama bu aynı zamanda bizim dış ticaret dengesi için de olumsuz bir durum anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim bir hormonizasyona ihtiyacımız vardır. Dünyadaki o hem Amerika Merkez Bankası, hem Avrupa Merkez Bankası, hem Japonya Merkez Bankası, hem Çin Merkez Bankası, burada ortak bir karar ile dünyadaki o para akışını o ticaretin genel durumuna göre, genel eğilimine göre düzenlemek durumundalar. İşte bu erdemli esasına denilen büyüme modelinin altında bu var. Yani bilinçli bir şekilde biz o adımları beraber atalım, önümüzü beraber görelim ve buna göre hareket edelim. Az önce bahsettim. Yani finans bir dünyanın batısında ama emek ve üretim ise doğusunda. Dolayısıyla aynı zamanda sermaye ve kapital demiş olduğumuz unsur da emeğin bir çıktısı olarak birikir. Dolayısıyla artık o gelişmekte olan ülkelerde de bir sermaye birikimi oluşmaya başladı. Yani bu tarafta da bir sermaye birikimi oluşuyor. Özellikle bu Çin Merkez Bankası'nın, Çin'in özellikle bu İpek Yolu biliyorsunuz. İpek Yolu projesi var işte. Evet. Bununla ilgili yapmış olduğu yatırımlardan bahsediyorsunuz. O bölgedeki İpek Yolu'ndaki ülkelere yaptığı desteklerden işte tıpkı gibi Avrupa Merkez Bankası gibi, Avrupa bankaları gibi, destek veren bankalar gibi, ABD gibi, yani IMF gibi, Dünya Bankası gibi bir takım kurullar bir tek gerek kendi içerisinde oluşturmaya başladı. Dolayısıyla işte bu hormonizasyon demiş olduğumuz olay buralar için de geçerli. Yani bir daha 44'lü yıllara dayanan uluslararası kuruluşların oluşumu 44 yıllara dayanıyor. O günden beri işte belli devletlerin hegemonyası altında, baskısı altında, yönetimi altında onların ideolojisine göre gelişen bir sistem var idi. Fakat şu anda dünyanın bir diğer tarafı çok hızlı büyüyor. Sermaye birikimi oluşuyor ve bu sermaye birikimine binaen de yeni kuruluşlar oluşmaya başlıyor. Ve dolayısıyla bu yeni kuruluşlar kendiler yeni politikalar oluşuyor. Ve dolayısıyla bizim burada bir şeye ihtiyacımız var. Bir hormonizasyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada G20'nin esasında ortaya çıkış nedenlerinden biri de bu. Tüm dünya liderleri bir araya geliyor diyor ki bakın dünya ticareti daralıyor. O zaman ne yapalım? Gelin hep beraber bu faizleri indirelim. Ticaret ve üretim artsın deniliyor. Ama orada öte taraftan gelişmekte yok olan ülkeler diyorlar ki bizim finansman ihtiyacımız var diyor. Biz bunu nereden karşılayacağız o zaman falan. İhracatçılar diğer taraftan ses çıkartıyor. Biz bunun negatif. Dolayısıyla burada bir makul bir erdemli bir yolun bulunması için bir ortak akıl durumu söz konusu. Buna biz mesela enerjiyi de katabiliriz. Yani enerji fiyatları da aynı şekilde. Yani bu noktada bir ortak akıl. Önce de herkes oturup OPEC'e bakardı. OPEC sadece yıllık 33-34 milyon günlük milyon petrol üreten bir kurum şu anda. Önceden dünya petrol birçoğunu üretiyordu. Fakat dünya şu an 100 milyon varilden fazla petrol üretiyor. Ya yani Çin ayrı, işte efendim Rusya'sı ayrı, işte Latin Amerika'sı ayrı. Dolayısıyla petrolde bile artık 60'lardan beri gücü ve hegemonyası olan OPEC bile şu an bu şeyinin statüsünü kaybetmiş durumda. IMF'nin aynı şekilde, Dünya Bankası aynı şekilde. Dolayısıyla burada dünya yeni bir yere doğru gidiyor. İşte bu işte o zaman gelin hadi erdemli çalışalım. Esasında fikri de bu işte gelişen daha önce de tüm bu kurum ve kuruluşları elini bulunduran esasında Batı'nın bir şeyidir, önerisidir burada. Yani Batı'daki güç gidiyor burada, farklı şeyler oluşmaya başlıyor. O zaman uyum içine çalışalım şeklinde bir çaba durumu burada var.
Evet. Bir de tabii bu erdemli büyüme esas olarak da yani hani gittikçe işte doğu batı arasında ya da esnek kuzey güney şey vardı, bakış açısı vardı. İşte gelişmekte olan ülkeler, fakir ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasındaki gelir dağılımındaki problemler. Yani hani işte büyüme belki buralarda oluyor ama halen işte ortaya çıkan gelirden işte hani eşit bir paylaşım ya da işte adil bir paylaşım da ortaya çıkmıyor. Halen işte gelişmiş ülkeler kendi işte derim halen işte kural koyabiliyor. İşte ticaretin geliştirilmesi genelde hani genelde bir beklenti ya da işte ticaretin artırması konusunda Dünya Ticaret Örgütü çalışıyor, çabalıyor. İşte amacı ticareti artırmak ama ticaret gelişmekte olan ülkelerin lehine geliştiğinde çok rahatlıkla işte ticaretin engellenmesi yani koruma adı altında ya da işte aleyhine bir ticaret geliştiğinde hemen diyelim vergileri artırabiliyor, duvarları artırabiliyor. Dolayısıyla hani erdemli bir diyelim ekonomik anlayışın kaybolduğunu da görebiliyoruz. Yani dolayısıyla arka tarafında işine geldiğinde gelişmiş ülkeler işlerine geldiklerinde diyelim bir araya gelme ama işine gelmediğinde aleyhine döndüğünde de hemen hızlı bir şekilde yani kural tanımamamazlık ya da Dünya Ticaret Örgütü vardır. Dünya Ticaret Örgütü'nü bypass etme durumda ortaya çıkabilir. İşte bir önceki Arjantin'deki G20 zirvesinde işte, ne dediler? İşte Dünya Ticaret Örgütü artık şey yapmıyor. Yani beklenen hani beklenti karşılayan bir kurum değil. Dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü'nün reforme edilmesi gerektiği konusunda hani bildiri de yer aldı. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü artık gerçekten yani herkesin beklentisi nedir? Dünya ticaretinin artırılması konusunda işte Dünya Ticaret Örgütü çabalarını artıracaktır. Ama bakıldığında yani Amerika Birleşik Devletleri Dünya Ticaret Örgütü'nün örgütün tanımayarak işte yani başka bir ülkeye yatırım koyabiliyor. Vergileri artırabiliyor, duvarları diyelim yükseltebiliyor koruma duvarları. Dolayısıyla buralarda belli reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu konuda evet. Da sürekli dile getirilen hususlardan birisi.
Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Yani zirvede alınan kararlar benimseniyor. Kararlarınıza katılıyoruz ama... Evet. Bunları uygulama konusunda da hani uygulayamayabiliriz mi söz konusu?
Ya şöyle sanki yani kurum tabii kurum olmadığı için kadarıyla. Tabii kurum yani sonuçta G20 bir inisiyatif, bir platform hani arkasında bir kurum değil yani kurumsal bir yapı olmadığı için bir bildiride belli hususlar var. İşte o hususları herkes diyelim ortak bir zirvede işte bildiri yayınlandı. Dolayısıyla herkesin katıldığı hususlar olmuş oluyor ama hani bunlar hayata geçer mi geçmez mi yani geçilmediğinde çünkü hani geçmişe bakıldığında birçok diyelim zirve yapıldı işte bildiriler yayınlandı yani hani o bildiride,
burada da böyle çok oldu mu böyle kararların önemsenmesi ama benimsenmemesi gibi hocam?
Yok burada herkes hani ortak sonuçta hani bildiri yayınlandı herkes katılıyor. Ama hani bunlar yerine getirilmedi çünkü hani zorunluluk olmadığı için yerine getirilmediğinde yani işte yaptırımı da yok. Ama işte belli konularda üzerinde çalışılıyor. Yani bazı mesela bu geçmiş dönemlerde mesela ne oldu? İşte bu derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin diyelim orada çok ısrar oldu. Bunların işte adil not vermedi. Dolayısıyla hani bunların takip edilmesi, bunlarla ilgili düzenlemeler getirilmesi konusunda bildirilerde yer alan hususlar oldu. Bir takip edildi, işte bir gündeme geldi ama hani sonraki dönemlerde hani ama yine de şu anda baktığımızda işte derecelendirme kuruluşları istedikleri gibi karar alabiliyor, işte not verebiliyor, işte ülkeler hakkında belli raporlar yayınlayabiliyor. Ama şu da bir önemli bir husus bence. Şimdi gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin hani bir arada olması diyelim işte aynı masanın etrafında oturmaları aslında bu da gelişmekte olan ülkelerin ekonomik anlamda da yani ne kadar güçlü olduğunu da bize hani gösteriyor. O belli bir güce geldiklerini dolayısıyla aynı masada oturmak önemli bir şey çünkü işte G7 zirveleri yapıyorlar bu G7 ülkeleri. Orada bu ülkeler yok yani. G20 ülkeler, gelişmekte olan ülkeler yok. Hani orada belli kararlar alıyor, konuşuluyor ama çok hani dünya ekonomisine nasıl bir katkı yapıyor ya da hangi sorunları dile getiriyor onu bilmiyoruz. Hani biliyoruz da hani bizim en azından hani gelişmekte olan ülkeler arasında bizim bir katkımız yok. Ama hani aynı masa etrafında oturmak, bu dünya ekonomik sorunlarını konuşmak, hatta işte ikili görüşmelerde siyasi konularla diyelim konuşuluyor. Bu anlamda da önemli bir fırsat, yani bir platform, yani birebir görüşme anlamında sorunların konuşulması anlamında. Ama işte takip izleme ya da işte yerine getirilmediğinde bu ülkelere hani nasıl bir yaptırım uygulanabilir, o konular belki önümüzdeki dönemlerde bunlar hani G20 bir kurumsal bir hale gelebilir belki, yani bilemiyoruz, hani konuşulan bir şey değil ama
o bir zaman arada bir gerginlik olur gibiydi sanki bu, ya şöyle, İran'ın
yani belli belli gergin
İran arasında
yani belli gerginlikler olabilir çünkü yani her türlü konu bir şekilde de konuşulabiliyor ama şu bir gerçek yani ben hani o da görünen bir şey, işte gelişmekte olan ülkeler burada işte gücü gittikçe artıyor, işte üretim diyelim bu bölgede, işte enerji bu bölgede, ne bileyim üretim bu bölgede, özellikle gelişmekte olan ülkelerin olduğu ülkelerde, işte Hindistan'da, Çin'de, Türkiye'de, ne bileyim Latin Amerika'da, diğer gelişmekte olan ülkelerde. Bu da dünyadaki ekonomik sorunların ancak beraber konuşulduğu, yalnız sorunları konuşmak değil, şu andaki mevcut ekonomik kurum ve kuruluşların da bir şekilde yani temsiliyet anlamında tüm ülkeleri temsil edecek bir şekilde dizayn etmeyi zorunlu kılıyor. Yani işte IMF'de işte bir ara işte 2008'de bunu yapmaya çalıştılar. O zaman işte gelişmiş ülkeler özellikle de yani bu kriz, onların krizi olduğu için yani işte bu kurumlarda çok bir şey de yapamadılar. Dolayısıyla işte IMF'nin, Dünya Bankası'nın çok etkin olması için belli reform önerileri getirdiler. İşte gelişmekte olan ülkelerin paylarını artırma konusunda belli çabalar oldu. Fakat işler toparlanınca yani krizin etkileri diyelim azaltılınca çok fazla bir adım, bir şey de atılmadı. Yani bir fazla adımlar da atılmadı. Bu reform çabalar da orada kaldı. Yani dolayısıyla belki yani şu anda çok fazla hani bu değişikliğe gitmek istemiyorlar. Mevcut durumunu, diğer durumlarını korumak istiyorlar. Mevcut ekonomik güçlerini korumak istiyorlar. Bu kurum ve kuruluşlardaki etkinliklerinin devam ettirmek istiyorlar. Ama gelişmekte olan ülkelerin diyelim durumu iyileştikçe, ekonomileri iyileştikçe, ekonomileri arttı, büyüdükçe, gayri safi milli hasılaları arttıkça yani o mevcut durumları koruma konusunda ne kadar direnirler de onu da herhalde önümüzdeki dönemde görmüş olacağız. Bu da dünya ekonomisinin de yani hani nereye gideceğiyle de birebir ilgili olduğunu da söyleyebiliriz.
Evet. Bu ekonomi programlarının belki de en çok zorlandığım bölümü, kapanış bölümü. Hiç yine tam anlamıyla bir çözüme kavuşamıyoruz, ulaşamıyoruz hocam. Hep ümitlerle bitiyor.
Evet, hep beklenti, ekonomi, hep beklenti yönetimi.
Beklenti tabii, yönetimi tabii. Değil mi?
Bence de. Yani.
Beklentiler iyi olursa piyasalar da iyi olur.
İyi olur.
Buradan kalkınılır gibi evet. Söyleyebiliriz, böyle bağlayalım. Peki, efendim çok teşekkür ediyoruz. G20 Japonya zirvesinde öne çıkan başlıklar, hangi konular konuşuldu, neydi zirve? Konumuz, başlığımız buydu ve konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Abdülkadir Develi'ydi. Danışmanımız ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi profesör doktor Sayın Erdal Tanaz Karagöl'dü. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle deyip programımız ekonomi gündeminden bu kadar. Hoşça kalın diyoruz sevgili dinleyenler.
Ekonomi gündemi.